Ayrım 26, sayfa 398, bölüm 39. Bana seksin ne kadar harika olduğunu anlatmaksa ısrar etti. Seks artık bana o kadar yabancı bir kelimeydi ki hayal bile edemiyordum. Ölüydüm, duyarsızlaşmıştım. Dönüp baktığımda pişmanlık duyduğum konulardan biri de Aydan'la yeterince sevişmemiş olduğumu düşünmemdi. Yeterince sevişmek nedir emin değilim. İnsanlar bu konuda genelde yalan söylediklerinden bir istatistik de yapılabileceğini zannetmiyorum. Ama biz çoğunlukla haftada 2 ya da 3 kez sevişirdik. Başlangıçta günde 2-3 kereydi ama zamanla azalmıştı. Hep öyle olmaz mı? Sonsuza kadar birbirinizin giysilerini parçalayarak ortalıkta dolaşamazsınız. Üzüntüm hiçbir zaman çok çılgınca bir şey yapmamış olmamızdı. Belki de çılgınca sevişmek insanın bir anda öğrendiği bir şey değildir. Belki zamanımız olsaydı biz de kendimizi bir otel odasında seksi oyunlar oynarken bulabilirdik. Kaçırılmış fırsatlara üzülüyordum. O duştan çıkmış çıplak halde odaya girdiğinde işe gitmek için hazırlandığım anlara, o bana dokunurken benim saç fırçası aramaya gittiğim, ona bakıp ne kadar harika olduğunu düşünürken dikkatimin ayakkabılarıma kaydığı zamanlara. Sabahlar zamana karşı bir yarıştı. Bu Aydan'ı tedirgin etmezdi. Bana sarılmaya, beni öpmeye her zaman vakti olurdu. Ama ben onu itip bunları zamanımız olduğunda yapmasını söylerdim. Çoğunlukla beni dinlerdi, ölümünden önceki sabah hariç. O sabah bana, artık sabahları hiç sevişmiyoruz demişti. Kimse sevişmiyor diye yanıtlamıştım onu. Sadece ucubeler, yönetim kurulu başkanları ve metresler. Kadınlar sadece yönetim kurulu başkanının onlara vereceği mücevherleri düşündükleri için evet diyorlar sabah seksine. Evet ama hadi güldüm. Bir seks filminde yaşamıyoruz. Seks filmlerinde ne oluyor ki? Biliyorsun insanlar aniden durup sevişmeye başlıyorlar. Elbisemin fermuarını çektim. Sen işe hazırlanmış, bense köpük banyosu yapıyor olurdum. Bizim bir banyomuz yok ki. Köpük duşu, her neyse işte. Aydan baştan çıkartma çabalarına devam ediyor. Bense işe gitmemiz gerektiği bahanesiyle bir kere daha onu başımdan sağmaya çalışıyordum. İşe gitmemiz gerekiyor. Hayır. Sütyenimin kopçasını açtı. Hayır diyerek kopçayı bağladım. Ama harika görünüyorsun. Nazikçe ensemi öptü ve ben seni çok istiyorum. Karşı konulmazdı ve ben o sabah işe geç kaldım. Bölüm 40. Yemin ederim bir sonraki sabah yara izimde gözle görülür bir iyileşme oldu. Emin olmadığım için bir fotoğrafını çektim. Eğer bir günde bile gözle görülür bir iyileşme olduysa 14 günde neler olurdu kim bilir. Üstelik iyi bir fikir bulmamı da sağlayabilirdi bu iyileşme. Wendell ve Lo ile aynı yöne gitmek istemiyordum. Wendell'in ne sunacağını tahmin etmek kolaydı. Çünkü belirli bir tarzı vardı. Para saçmayı sever, örneğin her dergi editörünü özel uçakla Brezilya'ya ya da benzer bir yerlere yollardı. Lois, daha az tanısam da onun da ürünün doğal içeriğine yüklenebileceğini tahmin ediyordum. Sonuçta Brezilya ve doğal içeriği bir tarafa bırakırsak bana ne kalıyordu? Açıkçası hiçbir fikrim yoktu. En ufak bir fikir kıvılcımı dahi yoktu. Gece gündüz bu konuyu düşündüğümden başka en ufak bir duygu ve düşünceye beynimde yer kalmamıştı. Bir şeyler bulacaktım. Bir şeyler bulmak zorundaydım. Ne düşünüyorsun diye sordum Aydan'a. Herhangi bir önerin var mı? Biraz esinin zararı olmazdı. Oralardaysa ilham perisini bana yollayabilir misin? Kimse yanıt vermedi. Kime? magiciangirlvan@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.e. Konu sonuç. İzleyerek geçirdim onca haftanın ardından en nihayetinde DW'ün Reese O'Grady'nin evinde bir fotoğrafını çekmeyi başardım. Güvenlik nedeniyle Detta'nın içeri girmesi yüzyıllar sürdü. Ben de kare kare çektim. Detta ana kapıdan girerken, Detta arabasını park ederken, Detta arabadan çıkarken, kapıyı çalarken, içeri girerken. Son hızla hepsini basıp Colin'i aradım. Tek başıma Harry'e gitmem yasak. Eve girdiğimizde her zaman olduğu gibi süt içiyordu. Ben, işte delillerin, şimdi bana paramı ver. Ben de bu sıkıcı işten kurtulayım. Harry zarfı açtı, fotoğraflara baktı ve devam edeceksin dedi. Ben, neden? O, senin evin çevresinde olmandan hoşlanıyorum. Ben, öyle mi? Benden nefret ettiğine yemin edebilirdim. O, hayır, niye öyle söyledim bilmiyorum. Ben, bu iş çok sıkıcı, bırakmak istiyorum. Ben bırakmanı istemiyorum. O zaman bırakmıyorsun. Ben. Ama ben bırakmak istiyorum. O. Anneni seviyorsun değil mi? Ben şaşırmış olarak, hayır. Bu fikre de nereden kapılmıştı? Ben, beni tehdit mi ediyorsun? O, evet. Ben, annemden daha iyisini bulman gerekiyor öyleyse. O, sevdiğin başka kim var? Ben, hiç kimse. O, sevdiğin birileri mutlaka olmalı. Ben, yo, çok ciddiyim. Ablam Rachel her zaman bende bir bozukluk olduğunu söyler. O, o deli doktor olan kardeşin değil mi? Ben, evet. O, öyleyse teşhisi doğrudur. Kahretsin. Başını kara kara düşünür gibi ellerinin içine aldı. Sonra kafasını kaldırıp bana baktı. Bu yetmez. Onların birlikte fotoğraflarına ihtiyacım var. Anlıyor musun? Ben, birbirlerinin üstüne binmiş halde mi demek istiyorsun? O, sana ödediğim iki katına çıkartıyorum. Bu kulağa nasıl geliyor? Ben, konu para değil Harry. İş o kadar sıkıcı ki yaşama isteğimi kaybediyorum. O, bana Harry demeyi bırak. Biraz saygı göster. Ben, Harry elinde karının başka bir suç patronuyla fotoğrafları var. Bu en azından onu bir kenara çekip neler olduğunu sormana yeter. O, yetmez. Race'in annesi Tessie O'Grady, Detta'nın babası Chinner Skinner'ın arkadaşıydı. Detta sadece nezaket ziyareti yapıldığını iddia edebilir. Ben, yani Detta ve Race de arkadaş olabilirler. Ben bunca zamandır iki arkadaşımı izliyorum. Bu adam deli diye düşünmeye başlamıştım. O, onlar arkadaş değil. Birinin annesiyle ötekinin babası arkadaştı. Sonra araları bozuldu. Orta Doğu'dan gelen bir tekne dolusu silah yüzünden Skinner Chinner öldü. Ben, Dublin'deki suç aristokrasisiyle beraber. O, fikrini istersem sorarım. Bıçak beni, Ustura Rusher, Boneman, ütü tahtası Jimmy, hepsi aynı gece öldüler. En iyiler. Ama en büyük olay Chinner'dı. Kimsenin ona dokunamayacağı kadar önemliydi. Bu nedenle onu Tessie O'Grady'nin aradan çıkarttığını söylediler. Kimse ispatlayamasa da bunu yapabilecek kadar güçlü olan sadece oydu. Ben, bu olay ne kadar önce oldu? O, 10-15, Colin'e baktı. Colin, bu yaz 14 yıl. Ben, yani Detta ve Reis eskiden arkadaş olup sonradan düşman olmuş, belki yeniden arkadaş olmaya karar vermiş iki insan mı? Saçmalığa bak. P.S. Kimseyi sevmediğimi söylediğimde ciddi değildim. Seni severim, bilirsin. P.S. 2. Bunu kocan öldüğü için söylemiyorum. Bölüm 41. Formül 12 için yeni bir fikir bulamadım. Hayatımda ilk kez bütün yaratıcılığım beni terk etmiş gibiydi. Franklin işlerin nasıl gittiğini sordu. İyi dedim. Öyleyse anlat. Anlatmasam daha iyi. Eğer sence de uygunsa. Henüz tamamlamadım ama yarım yamalak görmeni istemiyorum. Çok kızdı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Franklin, yemin ederim. Bana güven. Seni yarı yolda bırakmayacağım. Senin için Ariel'le karşısına risk aldım ve hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Biliyorum ve minnettarım. Yüzünü kara çıkartmayacağım. Oysa hiç de emin değildim. Pazar günü geldiğinde hala aklımda hiçbir şey yoktu. Ben de Leysil ve gruptan yardım istedim. Eğer bütün ziyaretinize gelen olursa lütfen ne yapmam gerektiğini sorun. Şimdiye kadar ne yaptın diye sordu Nicholas. Hiç. Elimde hiçbir şey yok. Bu sana bir şey anlatmıyor mu? Ne gibi? Hiçbir şey yapmamanı. Ve de mahvolayım öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ördeği şişeden nasıl çıkartırsın? Ne ördeği? Bu bir Budist sorusu. Şişenin içine sıkışmış bir ördek var. Nasıl dışarı çıkartırsın? Oraya nasıl girmiş? Diye sordum hiç. Nicholas güldü. Önemli değil. Önemli olan nasıl çıkartacağım? Şişeyi kırarım diye yanıtladım hiç. Nicholas kafa salladı. Bu yollardan biri. Bana baktı. Başka fikri olan? Pes ediyorum. Söyle hadi. Bu bir bilmece değil. Net bir doğru yanıtı yok. Yani ördek şişenin içinde mi kalıyor? Zorunlu değil. Eğer yeterince beklersen ördek şişeden çıkabilecek kadar zayıflayacaktır. Ya da çok beslersen şişmanlar ve şişeyi kendi kırar. Ama sonuçta senin yapman gereken hiçbir şeydir. Ben daha pratik bir yanıt umuyordum dedim Nicholas'a. Kime? magiciangovan@yahoo.com. Kimden? thevoiceone@aircom.net. Konu sonuç. Sevgili Anna, umarım iyi gidiyorsundur. En nihayetinde yaşlı kadını çiviledik. Bridge kulübünden Dottie McDavid onu tanındı. Daha doğrusu önce Zoe'yi tanıdı. Bu kesinlikle Zooshi deyince sandalyemden fırladım. Evet evet dedim ama sahibi kim? Nanoshi diye yanıtladı beni. Dodi bana kadının adresini verebildi. Spring Hill Drive. Fazla uzak değil ama o kadar küçük bir köpek için yorucu olmalı. Şimdi ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Onun topraklarına gidip yüzleşmem gerekebilir. Ne olursa olsun seni haberdar edeceğim. Seni seven annen. Bütün düşünebildiğim formül 12 olsa da tek bir fikir bile bulamıyordum. Böyle bir zihin tıkanması daha önce hiç başıma gelmemişti. Zorlasaydım Wendell'inki gibi bir proje sunabilirdim. Rio'ya bir uçuş, lüks otellerde konaklama. Ama içim rahat etmiyordu. Bir şeyler üretmeliydim. Bugüne kadar gerektiğinde şapkadan tavşan çıkartmayı başarmıştım. İyi de salak tavşan şimdi neredeydi? Geriye 6 gün kalmıştı. 5 gün, 4 gün, 3 gün, 2 gün, 1 gün, hiç gün. Arayla sunum yapacağımız sabah kalan tek doğru dürüst takımımı giydim. Aydan'la tanıştığım gün giydiğim takımı. Ciddiye alınmama yardımı olabilirdi. Her zaman giyimine dikkat eden Wendell'i görünce bu nedenle şok geçirdim. Kuşa benzemesine yol açan sarı bir takım giymişti. Herhalde karnaval temalı bir şey sunacak diye tahmin yürüttüm. Loya gelince haki renkte kaşif havası taşıyan bol cepli bir pantolon giymişti. Profesör Redfern'e benzemişti bir bakıma. Saat 10'a 5 kala Franklin, Bender ve bana işaret edince ona doğru yürüdük. Bunu bir dakika kadar sonra Mary Jane'in gelip Louise'i alması izledi. Yarı ev sahibi edasında olan Franklin ve Mary Jane birbirlerine düşman bakışlar savuruyorlardı. Louise ve Bender ise kollarının altındaki beyaz sahtalarına sıkı sıkıya sarılmışlardı. Dışarıda herkesin telaşlı olduğunu tahmin edebiliyordum. Ne de olsa bu büyük sır gelmiş gitmiş en kötü saklanmış sır olmayı başarmıştı. Lütfen girin dedi Shannon, Ariella'nın asistanı. Ariella içeride sizi bekliyor. Oturun ve beni etkilemeye başlayın dedi Ariella. İlk Bender konuştu ve hiç de şaşırtıcı değildi. Formül 12'nin promosyonunu özenle seçilmiş 12 dergi editörünü Rio'ya karnavala götürerek yapmayı öneriyordu. Onları özel uçakla uçuracağız. Biliyordum özel uçak, biliyordum. İlk kartı gösterdi. Bu onları getirip götürecek olan uçak. Sonra ikinci kart. Onları Rio Hilton'a yerleştireceğiz. Harika karnaval kostümleri vereceğiz. Ve başka bir sürü kart daha. Asla unutamayacakları bir tatil olacak. Gülümsedim. Rio Amazon'dan millerce uzaktaydı ve karnavalı en az 6 ay vardı. Louise de tahminim uygun olarak doğaya yönelmişti. O da Wendell gibi seyahati tercih etmişti. 12 editörü alıp profesörle birlikte yerlilerle tanışmaya götürmeyi öneriyordu. Özel uçakla, Wendell'inkinin aynısı, Jungle'a gidilecek. Sonra yarım günlük bir yürüyüş yapılacak, editörler kremin yapıldığı bitkiyi gözleriyle görebilecekler. Ormanda yürümek mi? Bu fikirden çok hoşlandığımı sanmıyorum. Ya da bir anakonda tarafından ısırırlarsa ve bizim de elimizde kala kala bol sıfırlı bir dava talebi kalırsa? Sülükler diye atladı Franklin. Sülüklerden nefret ederim. Neredeyse kendi kendine konuşuyordu. Ve de yarasalardan. Profesyonel rehberlerimiz olacak diye kendini savunmaya geçti Lois. Gözümün önüne yarı çıplak siyah dişli bir yerli resmi geldi. Tabii. Üstelik editörler yolculuk bitip de döndüklerinde kendilerini cesur hissedecek. Onlara başarıp başaramayacağınıza emin değildik diyeceğiz. Gerçek bir jungle'da dolaştınız. Onlar da ister istemez gurur duyacak. Fena görünmüyordu. En azından Wendell'in fikrinden iyiydi ama fazla tehlikeliydi. Sıra bana gelince derin bir nefes aldım. Krem kutusu parmaklarımın arasında duruyordu. Formül 12. Kutuyu herkesin görebilmesi için havaya kaldırdım. Deniz yosunundan beri kremlerde gösterilen en büyük ilerleme. Nasıl tanıtabiliriz? Söyleyeyim. Konuşmayı kesip herkese tek tek baktım. Hiçbir şey yapmayarak. Bir anda hepsi pür dikkat kesildi. Çıldırmış olmalıydım. Franklin'in öfkesini görebiliyordum. Ariella onu öldürecekti. Wendell ve Lois çok mutluydular. Ariella koltuğundan kalkıp bana bir tokat atmadan cümleme devam ettim. Şey, aslında tam olarak hiçbir şey değil. Ben bir fısıltı kampanyası düşünüyorum. Ne zaman bir editörle yemek yesem ufak bir ipucu vereceğim. Mucize bir cilt bakım ürünüyle ilgili bir iki laf çıtlatacağım. Ama bana soru sorarlarsa çok gizli olduğunu söyleyip yanıtlamayı reddedeceğim. ağzımdan kaçırdıklarımı kimseye söylememeleri için yalvaracağım. Böylece ürün açıklandığında zaten büyük bir hevesle onu bekliyor olacaklar. Herkes dikkatle bana bakmaya devam ediyordu. Formül 12'nin yapıldığı bitkiler ender olduklarından ve sentetikleri yapılamadığından örneğin Harper's'ın editörüne ufak bir kutu vereceğim. Postayla ya da kurye ile değil, elden. ABD'de kremi önceden sahip olan tek editör. Ofisinde değil ama güya tesadüfen bir yerde karşılaştığımızda. Neredeyse yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi. Etkilendiklerini görebiliyordum. Daha fazlasını ancak tam sayfa sözü verirse alabilecek. Eğer o yapmazsa bir diğerine, örneğin Vogue'ya gideceğiz. Söylenti yayılacak. Krem neredeyse yarı değerli taş muamelesi görecek. Kimse konuşmuyordu. Ariella devam etmemi işaret etti. Fazlası da var diye ekledim. Kimse, ünlüler de başka dahil, hiç kimse kremlerden bedava alamayacak. Franklin gerilmişti. Ünlüleri ayarlamak onun işiydi ve işini seviyordu. Eğer Madonna bu kremden istiyorsa parasını verip alacak. Madonna olmaz dedi Franklin. Madonna bile. Bu çılgınlık diye mırıldandı. Ve reklam olmayacak diye ekledim. Formül 12 ağızdan ağza yayılmalı. Aynı büyük bir sır gibi. Yayılması biraz zaman alacak ama tahminimce etkileri çok büyük olacak. Satışı tek bir mağaza zinciriyle olacak. Bekleme listesinin aylarca önceden dolduğunu göreceksiniz. Kadınlar daha mağaza açılmadan kapı önünde beklemeye başlayacak. New York'un en seçkin ürünü olacak bu krem. Paranın alamadığı, bağlantıların işe yaramadığı. Herkes sırasını beklemek zorunda kalacak. Bekleyecekler de çünkü buna değeceğini bilecekler. Her zaman için insanların bu uğraşa değmeyeceğine karar verme riskleri de vardı. New York'ta böyle şeylerin garantisi olmazdı. Kadın yönlendirildiklerini hissederlerse tamamen aksi yöne gidebilirdi. 9 ay sonra serumla da aynı şeyi yapacağız. Sonra göz kremi, dudak kremi, vücut losyonları ve temizleyiciler. Ariella bir kere daha devam etmemi işaretti. Bu son noktaydı. Turnayı gözünden vurmuştum. Hepsi bu da değil. Sesime egzantrik bir hava katmaya çalışıyordum. Bildiğiniz üzere berbat derecede yaralı bir yüzüm var. Utanmış gibi önlerine baktılar. Kremi kullandığım 2 haftalık kısa sürede yara izlerinde gözle görülür ilerleme oldu. Elimde Formül 12 öncesi ve şimdiki halinin fotoğrafları var. Fark rahatça anlaşılıyor. Ben kremin işe yaradığının canlı ispatıyım. Evet dedi Ariella ve eğer krem yeterince iyileştirmezse seni her zaman ufak bir plastik müdahaleye yollayabiliriz. Bölüm 42. Kime? magiciangirlvanetyahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.ie. Konu: kendi kazdığım kuyuya düştüm. Dün gece Colin'i arayıp Detta'nın Racy'ye gittiğini haber verdim. En sonunda ikisi iş üstünde yakalayabileceğim umuduyla ben de oraya gittim. Racy'nin evi elektronik sistemlerle korunuyor. Sana yazmıştım. Belki başka dedektiflerin bu kapıları açacak teknik ıvır zıvırları vardır ama benim elim kolum bağlıydı. Ben de kapıyı çalıp sesimi değiştirerek Kahya'ya tuvaleti kullanması gereken bir yardım görevlisi olduğumu, eğer iyi bir Hristiyansa kapıyı açması gerektiğini söyledim. Bolca yalvardım. İyice işler acısı durumda olduğumu inanmış olacak ki kadın kapıyı açtı. Kadın: gir içeri zavallı şey seni. Ben: teşekkür ederim bayan. Kadın: lavabo şu tarafta. Bana alt katı işaret ediyordu ama benim Reis'i ve Detta'yı çekmek için üst kata çıkmaya ihtiyacım vardı. Ben: özür dilerim bayan ama bende bir sorun var. Korkup bir adım geri çekildi. Ben: hayır bayan, korkmayın, hasta falan değilim. Sadece başkalarının kullandığı tuvaletleri kullanamıyorum. Kadın: yukarıda pek fazla insanın kullanmadığı küçük bir tuvalet var. Gel sana yerini göstereyim. Ben: sizin yorulmanıza gerek yok. Tarif ederseniz ben bulurum. Kadın: tamam, yukarıda düz git, sağdan ikinci kapı. Arkamdan seslendi: sakın kapıları karıştırma. Yukarıdaydım ama Detta ve Reis'i neredelerdi? Kadın aşağıdan bana seslenmeye başlamıştı. İşim bitmedi mi? Ben: bitti bayan. Kadın: gel de sana bir kurabiye ikram edeyim. Harika kurabiyeler. Neredeyse saf çikolatadan. Ben: bunlar en üst sınıf kurabiyeler. Kadın: elbette, insanın hayatında birkaç lüksü olmalı değil mi? Adın ne? Ben: Helen. Kadın: Helen ne? Ben: Helen... Walsh demem dünyanın en akıllıca hareketi olmayacaktı. Ben: Keller. Kadın: Helen Keller. Tanıdık geliyor. Hiç karşılaştık mı? Ben: Bilmiyorum. Kadın: Ben de Tessie O'Grady. Aman tanrım, bu o kadın mıydı? Dublin suç dünyasının en acımasız ismi. Ve Reis O'Grady hala annesiyle mi yaşıyordu? Ben: Tuvaleti kullanmama izin verdiğin için teşekkürler Tessie. Sen iyi bir Hristiyansın. Kadın: Önemli değil. Yol için birkaç kurabiye almak ister misin? Kurabiye paketlerine doğru gitti. Portakallıları sever misin? Ben: Onları kim sevmez? Kadın: Nane. Ben: Tamam. Ceplerime iki paket naneli kurabiye koyarak beni yolcu etti. Dışarı çıkarken Detta ve reisinin bir koltukta oturmuş kurabiye yiyip çay içtiklerini gördüm. Cep telefonumla belli etmeden fotoğraflarını çektim. Kapıda Tessie'ye tekrar teşekkür ettim. Dışarı çıktığımda arkamdan çok gür bir sesle bağırdı: Nasıl çıktığına dikkat et. Hayatımda ikinci kez eğer korkabiliyor olsaydım korkardım dediğim andı. Geriye baktım. Tessie hala kapıda duruyordu. Gözlüğünden yansıyan ışık neden bilmem bana Joseph Mengele'yi anımsattı. Hitler'in işkenceci doktoru. O evin kapısını kapatınca ben de dış kapıya doğru yürümeye devam ettim. Bu sırada köpek sesleri duydum. Ben gelirken onları çağırmış olmalıydı ama şimdi Tessie içerideydi ve ben köpeklerle yalnızdım. Oldukça vahşi görünüyorlardı. Önce onları havlamayı denedim. Beklemedikleri bir tepki olduğundan buna şaşırmış göründüler. Dış kapıya doğru ilerlemeye çalıştım ama şaşkınlıkları geçmiş, peşimden gelmeye başlamışlardı bile. Ben: Siz köpeksiniz, ben insanım. Siz ısırırsınız. Cebimden silah çıkarttım. Ben de sizi vururum. Geri geri yürüyerek kapıya yaklaştım. İşte yaptığım hata bu oldu. Yeterince yaklaştığımı düşünüp koşmaya karar verdim. Ben koşmaya başlayınca onlar da başladı. Yeterince yakın değilmişim meğer. Biri beni popomdan ısırdı. Kendimi dışarı atabildiysem de durumum iyi görünmüyordu. Kimseyi de çağıramazsın. Çünkü Tessie şüphelenebilirdi. Colin'i arayıp en yakın acil servisin telefonunu aldım. Benimle orada buluşacağını söyledi. Ben: Dikiş atıldı ve tetanos iğnesi yapıldı. Eğer beni bir yerlere kapatırlarsa bunun hesabını Harry'den soracağım. Colin: Seni hiçbir yere kapatmayacaklar. Gülümsedi ve o anda çarpıldığımı hissettim. Ondan hoşlanıyordum. Popoma dikiş atılması bittikten sonra 8 dikiş, görünüşe göre köpek bir gün yanacak olursa popomdaki diş izlerinden kimliğini tespit edebilirler. Colin'in evine gittik ve gerisini tahmin edersin. Ekrana baktım. Bu komik değildi. Helen elinde silahla ortalıkta dolaşıyor, köpekler tarafından ısırılıyordu. Doğru olduğunu varsayarsak bunların hiçbirini eğlenceli bulmuyordum. Ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Eğer ona dikkatli olmasını söylersem dik kafalının biri olduğundan tam aksini yapabilirdi. Belki de annemle konuşmalıydım. Ama annemin Helen'in işleri nasıl halletmeye çalıştığını düşününce gangsterlere telefon açıp hasta olduğunu haber vermek istemişti. Onun bu işin mahametini kavramadığını anladım. En iyi müdahale yönteminin ne olduğuna karar veremeyince de hiçbir şey yapmamak gözüme en uygun seçenek olarak göründü. Kafam karışmıştı. Sevdiğim kimsenin başına kötü bir şey gelmesini istemiyordum. Harika haber diye içeri daldı Franklin. Ariella senin fikrini beğendi. Wendell'ın fikrini de garanti olsun diye sunacağız ama seninkine bayıldı. Duraksayıp devam etti. Kabul etmeliyim ki en başta bu kız çıldırmış olmalı diye düşündüm. Ama fikrin o kadar sade ve o kadar mükemmel ki. Ariella çok mutlu. Bölüm 43. Selam Nikolas. Koridorun diğer ucuna seslendim. Fikir için teşekkürler. İşe yaradı. Yüzünün gururla dolduğunu görebilecek kadar yakınına gelmiştim. Gerçekten hiçbir şey yapmadın mı? Tam olarak değil. Ama hiçbir şey yapmamakla ilgili harika bir kampanya yaptım. Bu harika. Anlat hadi. Tamam. Ama dikkatim tişört yüzünden dağılmıştı. Bu seferkinin üzerinde Dünya ineklere miras kalmalı yazıyordu. Nikolas, seni hiç iki kere aynı tişörtte görmedim. Bunu nasıl yapıyorsun? Her gün mü farklı bir mesaj taşıyan tişört giyiyorsun, yoksa sadece pazarları mı? Gülümsedi. Bunu öğrenmek için hafta içi benimle buluşman gerekecek. Birden havası değişti ve yüzünün rengi gitti. Bu çok uygunsuz Anna. Yani seninle flört etmem. Çok özür dilerim. Öyle mi yapıyordun? Hey, önemli değil. Yani sen ve Mitch. Ne? Mitch mi? Oh, hayır Nikolas. Mitch'le aramdaki öyle bir şey değil. Mitch'le bu kadar zaman geçirmeme kızıyor musun? Sadece arkadaş olduğumuzu biliyorsun değil mi? Birbirine yardım eden iki insan. Nicholas'ın yorumu beni o kadar etkilemişti ki seanstan sonra Mitch'e onunla gelemeyeceğimi söyledim. Dışarı çıkarken içim suçluluk duygusuyla doluydu. Eve doğru yürümeye başladım. O ve benimle ilgili yanlış fikirlere kapılmanın ne kadar kolay olduğunu Ornesto olayından da biliyordum. Kafamda soru işaretleri vardı. Neden Rachel ve Jackie ondan bahsetmemiştim? Mitch de gerçeği biliyordu, ben de biliyordum. Ama Aydan biliyor muydu? Aydan, eğer bu durum seni üzüyorsa bana bir işaret yolla. Ben de onu bir daha görmeyeyim. Herhangi bir işaret. Tamam, işleri senin için kolaylaştırayım. Sokağın sonuna kadar yürüyeceğim. Ve eğer sen Mitch'le ilgili olarak bana kızgınsan, mesela yukarıdan önüme bir saksı düşsün. Kafama düşmemesini tercih ederim ama o kadar kızgınsan bunu da yapabilirsin. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm ve fazla kesin konuştuğumu düşünmeye başladım. Belki de saksı dememeliydim. O kadar belirli olmamalıydı. Havadan düşen herhangi bir şey de olabilirdi. Tamam, herhangi bir şey. Saksı olması gerekmiyor. Üzerime ya da yakınıma düşen bir şey olmadı. Ben de yürümekten yoruldum ve bir taksi çevirdim. Hintli şoför cep telefonuyla konuşuyordu. Adresi söyleyip arka koltuğa oturduğumda birinin ''Sen kirli bir adamsın ve ben seni cezalandıracağım. Pantolonunu indir, sen kötü kötü bir adamsın. Seni cezalandıracağım.'' dediğini duydum. ''Özür dilerim, beyefendi kiminle konuşuyorsunuz?'' Hızlıca arkasına dönüp parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Sonra ben yokmuşum gibi konuşmasına devam etti. Bu kadar kötü olduğun için seni döveceğim. Seni bastonla döveceğim. Bastonla papana vuracağım çünkü sen kötü, kötü, kötü, kirli ve kötü bir adamsın. Aydan, bana bir işaret yolladın. Onun üzerinden 9'luk bir taksi şoförü. Yani Mitch'i aldırmıyorsun. Bu sırada taksi şoförünün "Teşekkür ederim beyefendi, benim için bir zevkti beyefendi, lütfen tekrar arayın" diye konuşmayı noktaladığını fark ettim. Telefonu kapatınca merakımı yenemeyip sordum. "Bütün bunlar neydi?" "Ben bir seks işçisiyim," dedi oldukça gururlu. "Nasıl?" "Erkekler bana onları taciz etmem için para ödüyor. Ama aynı zamanda araba da kullanmak zorundayım. Panjab'da geniş bir ailem var. Her ay..." Telefon sesi konuşmasını böldü. Numarayı kontrol edip telefonu açtı. "İyi günler efendi Thomas. Nasılsınız? Bu hafta kötü bir çocuk muydunuz? Ne kadar kötüydünüz?" Kime? magiciangirlone@yahoo.com. Kimden? divorceone@aircom.net. Konu: kadın ve köpeği. "Sevgili Anna, yaşlı kadın numaralarına devam ediyor. Helen bir süre onun evinin kapısında nöbet tuttu. Colin'le yattığından beri bir garipleşti. Geçen günde arabayla kadının evine gitmemiz konusunda ısrar etti. Kapıyı çaldım ve Zoe havlamaya başladı. Sonra da aniden sustu. Yaşlı kadın kapıdaki gözetleme deliğinden bizi görüp evde yokmuş gibi davranmaya karar vermiş olmalı. Ben asıl Zoe için üzülüyorum. Üzerine çorapla bandana arası bir kıyafet geçirilmişti. Bu yüzden bu olabilir bile. Helen kapının önünde bağırdı. "Geri döneceğiz seni yaşlı cadı. Biliyorsun ben İrlanda'nın önde gelen dedektiflerinden birisiyim." İrlanda'nınmış. Bir şey söylemedim ama Colin'le geçirdiği geceden sonra Helen iyice kafayı üşüttü. "Seni seven annen,